Ayrım 44, sayfa 429. Uygulamalar ve öğretmenler. Yüksekköy Enstitüsü öğretim elemanları köyde eğitime gönül vermiş seçkin bilim, kültür ve sanat adamları, uzman ya da usta halk sanatçılarıydı. Öğretim kadrosunun böyle biçimlenmesi de özgündü. Aşık Veysel bir halk sanatçısı olarak bu kurumda görev yapmasıyla ünlendi. Bir yandan halk kültür ve sanatının, halk biliminin, öte yandan üniversitelerin bilimsel bilgilerinin oraya akıtılması amaçlanıyordu. Öğretim elemanlarının çoğunluğu dönemin Ankara'sında kendi alanlarının otoritesiydi. Ulaşım sorunlarına ve zaman kaybına karşın karda, kışta, akşam treniyle Hasanoğlan'a gelirler, ikinci gün derslerini vererek buldukları başka bir trenle dönerlerdi. Sabah fakülteye yetişmek için derslerini gece yapanlar olurdu tek tük. Kimileri enstitüde sürekli kalırdı. Kendi derslerimize girmeyenlerden bile yararlanma olanağı bulduğumuz o değerli kişileri biz hep saygıyla anımsadık. Öğretmenler tablosu. Önce ünvanı, sonra adı soyadı, alanı, sonra Yüksekköy Enstitüsü'nde görev alanı ve geldiği kurum olarak okuyacağım. Profesör Doktor Saffet Korkut, İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretimi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Profesör Doktor Mithat Tolunay, Zooloji, Zooloji, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor Muhlis Ete, Ekonomi, Ekonomi, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor Hikmet Birant, Botanik, Tarla Bahçe, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor Şevket Birant, Jeoloji, Jeoloji, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor Halit Evliyar, Organik Kimya, Organik Kimya, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor Enver Ziya Karal, Tarih, Tarih, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Profesör Doktor S.N. Yalkı, Patoloji, Patoloji, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor Halil Demircioğlu, Tarih, Tarih, Orta Ders, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Profesör Doktor Salahattin Batu, Zootekni, Hayvan Bakımı, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor H.K. Bilge Emre, Zootekni, Hayvan Bakımı, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor C. Zugmayer, Müzik, Güzel Sanatlar, Gazi Eğitim Enstitüsü. Profesör Doktor Kazım Köylü, Ziraat, Ziraat İşletmesi Ekonomisi, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Profesör Doktor Niyazi Çıtakoğlu, Almanca, Ortak Ders, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Doçent Doktor Sabahattin Eyüboğlu, Dil Edebiyat, Ortak Ders, Milli Eğitim Bakanlığı. Doçent Doktor Celal Tarman, Tarım, Tarla Bahçe, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Doçent Doktor Ferruh Sanır, Coğrafya, Ortak Ders, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Doçent Doktor Seniha Tunakan, Biyoloji Kalıtım, Kümes Hayvanları ve Benzerleri, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Doçent Doktor Hamit Demirtaş, Ziraat, Ziraat Makineleri, Yüksek Ziraat Enstitüsü. Doktor Vedat Günyol, Fransızca, Ortak Ders, Milli Eğitim Bakanlığı Neşriyat Dairesi. Doktor İbrahim Yasa, Sosyoloji, Ortak Ders, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü. Uzman İ. Hakkı Tonguç, İş Eğit Bilimi, Ortak Ders, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü. M. Rauf İnan, Eğitim Tarihi, Ortak Ders, YKE Müdürü. Hürrem Arman, İş Ekonomi Tarihi, Ortak Ders, YKE Yöneticisi. Yunus Kazım Köni, Psikoloji, Ortak Ders, MEB Talim Terbiye Kurulu. Hamdi Keskin, Edebiyat, Ortak Ders, MEB İlköğretim Şube Müdürü. Halit Ziya Kalkancı, Matematik, Ortak Ders, MEB Talim Terbiye Kurulu. Sıtkı Şanoğlu, Beden Eğitimi, Spor Başı, Hasanoğlan Köy Enstitüsü. Mehmet Öztekin, Müzik Başı, Güzel Sanatlar Kolu, Hasanoğlan Köy Enstitüsü. Sanatçı Ruhi Su, Müzik Başı, Güzel Sanatlar Kolu, Konservatuvar. Aydın Gün, Şan, Güzel Sanatlar Kolu, Konservatuvar. Faik Canselen, Müzik, Güzel Sanatlar Kolu, Gazi Eğitim Enstitüsü. Hilmi Girgin Koç, Müzik, Güzel Sanatlar Kolu, Konservatuvar. Selçuk Uraz, Piyano, Güzel Sanatlar Kolu, Konservatuvar. Şükrü Arseven, Keman, Güzel Sanatlar Kolu, Konservatuvar. Mahir Canova, Tiyatro, Güzel Sanatlar Kolu, Konservatuvar. Ulvi Uraz, Tiyatro, Güzel Sanatlar Kolu, Konservatuvar. Mualla Eyüboğlu, Yüksek Mimar, Yapı Kolu Başkanı, Yüksekköy Enstitüsü. Ferit Arpa, resim, birkaç kol, Gazi Eğitim Enstitüsü. Malik Aksel, sanat tarihi, birkaç kol, Gazi Eğitim Enstitüsü. Hakkı İzzet, iç süsleme, birkaç kol, Gazi Eğitim Enstitüsü. Asker, Sıtkı Ulay, Kurmay Yüzbaşı, Askerlik, Silahlı Kuvvetler. Nuri Teoman, Kurmay Yüzbaşı, Askerlik, Silahlı Kuvvetler. Uzman Rebiya İren, biçki dikiş uzmanı, köy ev ve el sanatları, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu. Zinet, nakış uzmanı, köy ev ve el sanatları, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu. Medya Akarsu, resim, köy ev ve el sanatları, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu. Öğretici, Madame Steyer, yemek, köy ev ve el sanatları. Öğretici, Bella Kent, ritmik jimnastik, kızlara ritmik jimnastik ve dil odası sorumlusu. Dil ve edebiyat. Gerek ortak dersler, gerek kol dersleri olarak orada yapılan uygulamayı bu çalışma içine sığdırmak olası değil kuşkusuz. Ama yazanların anılarından ve kimi gözlemlerden yararlanarak değinmelerde bulunmayı gerekli görüyorum. Talip Apaydın şöyle anlatıyor oradaki dil ve edebiyat derslerini. Bazı derslerimiz çok renkli geçerdi. Tartışmacı ve araştırmacı bir sürece girerdik. Örneğin Batı Edebiyatı dersinde Sabahattin Eyüboğlu başlangıçtan bu yana büyük Batı yazarlarından seçme birer metin tekzir ettirir, bir hafta önce bize dağıtırdı. Metni yeniden okur incelerdik. Sonra derste yazarın çağını ve getirdiği yeni anlayışı, o zamanki düşünleri, dünya görüşünü bir bir bulurduk. Didik didik ederdik yazıyı. Bu metinler çoğunlukla Sokrates, Eflatun, Epiktetos, Sofokles, Montaigne, Voltaire, Rousseau gibi bilgelerden olurdu. Dipnot, Talip Apaydın, Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 163. Gerçekten de öyle oluyordu. Eyüboğlu köşedeki masanın arkasına oturur, hiç kıpırdamadan, el kol hareketi yapmadan ama gözleriyle hepimizi kucaklayarak imbikten geçirircesine süzülmüş aydınlık düşünleri yalın bir dille anlatır, bizi konu üstüne tartıştırır, konuştururdu. Onun anlatımında karmaşık ve anlaşılmaz olanlar bile aydınlığa çıkar, anlaşılır olurdu. Tartıştırdığı metinlerin kitaplarını alır okurdu öğrenciler. Alt kattaki kitaplıkta hepsi bulunurdu. Bu kitaplardan kimilerinin tanıtılmasını salık verirdi ya da öğrenciler kendileri böyle isterdi. Tanıtmalar kimi zaman sınıfta ders sonunda, seminerde, çoğunlukla büyük salonda kültür sanat toplantılarında yapılırdı. Öykü, şiir, deneme yazan, çeviri yapan öğrenciler ders aralarında kantinde onu bulur, görüşüp bilgi alırlar, eleştiri isterlerdi. O yalnız Batı edebiyatı değil, bu dersler ve öteki çalışmalar yoluyla da bize Türkçenin güzelliklerini tattırır, etkilerdi. Yalnız ders öğretmeni olarak önemli değildi Eyüboğlu. Enstitülerin, Yükseköy Enstitüsü'nün birçok kültürel etkinliği onun damgasını taşırdı. Tonguç'un kültür ve sanat danışmanı konumunda ama gürültü koparmadan yararlı çalışmalar yapıyordu. Köy Enstitüleri dergisinin çıkarılması ve enstitüdeki kültür sanat toplantıları onun rehberliğiyle yapılırdı. Derginin ilk sayısı yeni çıkmış, hepimize birer tane verilmişti. İnceleyip beğendiğimiz yazıyı seçmemizi, gelecek ders üstünde tartışacağımızı söyledi. Hafta içinde beğenimizi saptadık. Yıldız Eli Pamukpınar 5. sınıf öğrencisi Enver Vancı'nın Naçar Kalınca öyküsünün çok beğenildiği fısıltılardan anlaşılıyordu. Bir Anadolu kadınının istemeden evlendirildiği adamı gerdek gecesi koyun kırklığıyla öldürüp kendisini tavana asmasını anlatan acı bir öyküydü. Beni kendine çeken yazı yüksek kısım 3. sınıftan Hüseyin Sezgin'in Bozkır ve Söğüt Kültürü yazısıydı. Antalya'dan Ankara'ya gelirken Kepez'den sonra bitki ve ağaçların değişmesi beni çok şaşırtmış, insanların ağaçsız yerde nasıl yaşadığını düşünmeye başlamıştım. Trenle yol alırken uzun süre bir tek dikili ağaç görmeden geçiyorduk Bozkır'ı. Neden sonra bir yerde bir su başında incecik söğütleri görüp soluk alıyordum. Bizim ormanlarda söğüdün önemli bir yeri yoktu ama uzayıp giden Bozkır'da arada bir görünen o ince yapılı, yeşili solgun söğüt dalları olmasa sanki toprak yanıp tutuşacakmış gibi gelmişti bana. Bozkır'ın tüm yükünü o çelimsiz ağaç taşıyordu sanki. Sezgin'in Bozkır'da Söğüt'ün varlığına çeşitli yönleriyle ışık tutan yazısından bu nedenle çok etkilenmiştim. Ama kimse ondan söz etmiyordu. Ders günümüz geldiğinde sınıfa girer girmez beğenilerimizi küçük kağıtlara yazıp öğretmenin önüne koyduk. O açıp okuyor, bir arkadaşımız da tahtaya yazıyordu. Gerçekten de naçar kalıncanın altındaki çizgiler uzayıp gitmişti. Üçlü dörtlü beğeniler de vardı ama Söğüt kültürünü başka beğenen yoktu. Ona bir tek oy çıkınca gülenler oldu. Öğretmen bu yazıyı kim seçti diye sordu. Gene güldü bir iki kişi. Moralim bozuldu doğal olarak. İster istemez kaldırdım parmağımı yavaşça. Bir de ben dedi öğretmenimiz tahtaya yazdırdı. Arkadaşımız yalnız kalmasın diye mi yazdırdınız diyenler oldu. Buna gülümsedi. Bana sordun için seçtiğimi. Dilim döndüğünce anlattım yukarıdaki etkileri. Sonra kendisi açıkladı. Hüseyin Sezgin'in bozkırın yeşilliği ve ağacı olan Söğüt'ü botanikteki terimlerinden kökünden başlayarak edebiyattan, aşktan, hastalıklara kadar topluma dal budak salmasını, yararlarını kültürel bir olgu olarak inceleyerek ustalıkla ve şiirsel bir dille anlatmasını hayran kaldığını söyledi. Sonra bize doğa ve kültür ilişkisi üstüne nefis bir konferans verdi. Eğitim ve iş eğitimi tarihi. Ünlü düşünür Russell, Terbiyeye Dair adlı kitabında insan kendi çocuğu için duyduklarını her çocuk için duyabilse ki bu olağanüstü bir erdemliktir, dünya çılgınlığını yitirir. Herkes insanlığın iyiliğini düşünmeye, öğrenmeye başlardı diyor. Sayfa 58. Tonguç bu olağanüstü erdemliliği göğsünde taşıyan seçkin bir insandı. O bizim öğretmenimizdi. Kendi çocuğuna da bize davrandığı gibi insanı genci ciddiye alan ona güven veren yalın bir sevgiyle yaklaştığı oğlu Doktor Engin'in anılarından anlaşılıyor. Umut yolu. Gerek enstitü öğrencileri olarak tanıdığımızda gerek öğretmenimiz olduğunda bize de öyle davranırdı. Oğlum, kızım, evladım sözlerini kullanmadan herkese adıyla çağırarak kendi oğluna davranır gibi davranırdı. Ders verirken tartışma ve araştırmaya yöneltirken her birimize ayrı ayrı önem verdiğini duyumsadır, bizi etkilerdi. Öğretmenliğin en güzel birikimlerini taşıyan, en yeni yöntemlerle ders veren, bunu bize de öğreten yetkin bir eğit bilimci örneği gösterirdi. Onun eğitim birikimi geçmişin fesli öğretmenlerinden, Selim Sabit'ten, Saatı Bey'den, Ethem Nejat'tan, Batı eğitiminden, Kurtuluş Savaşı yıllarının pehlivan yapılı genç öğretmeninden, Cumhuriyet'in Mustafa Kemal Ruhu'ndan, Mustafa Necati'den, Nafi Atıf Kansu'dan, Gazi eğitim yıllarından ve çağdaş eğit bilimin süzgecinden geçip gelen bir bireşimdi. Okuttuğu ortak pedagojik kültür derslerinden olan eğitim ve iş eğit bilimi tarihi alanı içinde yeni bir daldı. Kitabı yoktu. Onun bu alanın müfredatını, konularını uzun uzun araştırarak çeşitli kaynakları tarayarak hazırladığı, teksir edip bize verdiği ders notlarından anlaşılıyordu. Eğitimbaşı Hürrem Arman bu derste Tonguç'un asistanı gibi davranırdı. Kimi zaman o da derse girer, tartışmalara katılır, onun açıklamalarını dikkatle dinlerdi. O gelemediği günlerde dersi Arman'la ya da enstitü müdürü Rauf İnan'la yapardık. Arman ders notlarını bize önceden verir, biz de inceler hazırlanırdık. Arman'ın anılarından anlaşıldığına göre bu metinler birleşip kitap olacaktı. Gene Talip Apaydın anlatıyor. Notların belirleyici yanı insanlık tarihinde ve uygarlığın gelişmesinde işin aldığı konum, işin eğitime ve uygarlığa katkısını ele almasıydı. İnsanlığın gelişmesini bilimsel süzgeçten geçirerek yeni bir bakışla irdeliyordu. İlk ateşi yakan, ilk tekerleği düşünen, bulan ve yapanların adını bilmediğiniz o insanların asıl kahramanlar olduğu anlatılıyordu. Asıl tarih kralların, kumandanların tarihi değil, iş yapan insanlığın tarihine yeni kolaylıklar getiren, uygarlığı yaratan kişilerdi. Uygarlık tarihi, işin tarihiydi. Dersin amaçları taslakta şöyle saptanıyor. Eğitimle iş, işle çocuk, öğrenci ve yetişkin arasındaki ilişkileri araştırmak. Bu ilişkilerin insanlık tarihi içinde geçirdiği değişiklikleri inceleyerek bugünle karşılaştırıp sonuçlar çıkarmak. Yüksekköy Enstitüsü öğrencilerini meslek yaşamlarında bilimsel ilkelere ve düşünlere dayanarak çalışabilecek duruma getirmek. Ders konularının seçiminde. Kültür, ekonomi, teknik, tarım alanlarında görülen insanı ve eğitimi etkileyen iş yönünden değişiklikler. Konuların seçiminde günlük yaşamın ve ülkenin önemli gerçekleri ve sorunlarıyla bağlantısına önem verilmesi. Ders konularının dersten önce ve ders sırasında öğrencilerin üstünde çalışabileceği karakterde olması göz önüne alınmıştır. Dipnot A. Özkuçur, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü, sayfa 504. Bu dersin uygulamalarından biri olan iş eğitimi sözlüğü hazırlama projesi daha ilk anda başlatılmıştı. Konuyu önce derslerinde öğrencilere açıklamış, bir iş eğitimi sözlüğü hazırlamaya girişeceğimizi, yüksek bölüm öğrencilerinin tümünün çalışmaya katılacağını bildirmişti. Derslerde sözlüğün amaç ve ilkeleri belirlendi. Öğrencilerden bir kurul bu gerekçeyi dillendirerek Köy Enstitüleri Dergisi'nin 3. sayısında iş eğitimi sözlüğü ile ilgili incelemeler başlığı altında yayımladı. Sayfa 368. Açıklamanın birinci bölümünde sözlüğü hazırlarken göz önünde tutulan ilkeler, ikinci bölümünde sözlüğe girecek konuların işlenmesinden önce verilen direktifler, üçüncü bölümde girecek sözcükler seçilirken göz önüne alınan ilkeler yer alıyor. Daha sonra da seçilmiş olan 480 sözcük sıralanıyor. Sözlüğün çıkarılmasından amaç, enstitü sisteminin getirdiği yenilikle birlikte programa giren birçok yeni kavram, adlar ve işler konusunda tüm ilgililere yardımcı olacak bir materyal hazırlamaktı. Sözcüklerin 90 kadarı ilk anda yüksek bölümün her 3 sınıfındaki öğrencilere dağıtıldı. Çoğunlukla bir konuyu 2 kişi aldı. Ödev alan öğrenciler önce çalışma planını hazırlıyor, konuyu tartışıp öğretmenin onayını aldıktan sonra araştırmalarını yapıp belli sayıda sözcükten oluşan özgün metni hazırlıyordu. Metinler sınıflarında okunuyor, tartışılıyor, yayıma hazır duruma geliyordu. Bunlardan kimi örnekler dergide yayımlanıyordu. Bundan amaç özellikle köy enstitülerinden bu çalışmaya katılacak olanlara bilgi vermek ve onların çalışmaları nasıl bulduklarını öğrenmek olarak açıklanıyor. Dergide yayımlanan konulardan kimileri şunlar. 3. sayıda ders araçları. Wehrli John Jacob 1790-1855. Dalton planı, balıkçı. İsveç'te eğitim. 4. sayısında Montessori metodu, İspanya'da eğitim, Finlandiya'da eğitim, Fellenberg Philip Emanuel, ilkokul öğretmenleri yapı sandığı, çocuk bahçesi. 5. sayıda ise Taylor İş Sistemi, okul kitapları yer alıyor. Sözcükler tamamlanınca Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında çıkacaktı. Bu metinlerden Taylor İş Sistemi'ni sınıf arkadaşım Cavit Binbaşıoğlu, yani Oral ile birlikte hazırlamıştık. Toplum Bilim Dersi. Öğretmenimiz Doktor İbrahim Yasa Amerika'da 8 yıl uzmanlık eğitimi görmüş genç bir elemandı. Derslerimizi sosyolojinin genel kavramları ve araştırma teknikleriyle daha çok köy toplum bilimine yöneltirdi. Sosyal olguların, olayların nedenlerini, gelenek göreneklerin, toplumsal sınıfların bilimsel açıklamalarını kavradıkça bu ders insanı kendine çekiyordu. Hasan Oğlan köyünde yapabileceğimiz inceleme ve araştırma ödevleri verir, bunları nasıl yapacağımızın tekniklerini öğretirdi. Yaptığımızı önemle değerlendirirdi. Bu çalışmalarla köyü masaya yatırmıştı. Hasan Oğlan'da düğün, Hasan Oğlan'ın masalları, Hasan Oğlan'da çeyiz ve benzeri incelemelerin bir bölümü Köy Enstitüleri Dergisi'nde yer aldı. Nafize Tuncay'ın, sonradan Öz, derginin 1. sayısında çıkan Hasan Oğlan çamaşırlığında bir inceleme yazısı bu ödevlerden biriydi. Hasan Oğlan'da çocuk bakımı benim bitirme denememdi, yani tezimdi. Yalnız bunlar değil, kendi köylerimizle başka konularla ilgili araştırma ödevleri de veriyordu. Doktor Yasa enstitüde kalır, Ankara'ya çok inmezdi. Dersten sonra piposunu yakıp kantinde bir köşeye çekildiğinde ya da Lütfiye öğretmenle çeviriye daldıklarında bile başına üşüşür sorularımızı sorardık. Bize demokratça davranırdı. İlgi duyduğumuz kimi sosyal olay ve olguları derslerde tartışmaya dönüştürür, bilimsel yaklaşımlar getirirdi. Eskiyen toplumsal değerlerin, geleneklerin zamanla nasıl eleneceğine parmak basardı. Bir öğrenci köyünden dönerken müdüre bir sepet elma getirmişti. Müdür birini alıp, ötekiler arkadaşlarına ikram et ya da dolabına koyup her gün birini ye demiş. Arkadaşımız bunu bize anlattı. Onurum kırıldı diye üzülüyordu. Kimileri üzülme, toplum bilim öğretmenimize soralım bakalım. Müdürüm bizim güzel geleneklerimizi böyle horlamaya haklı var mı dediler şaka yollu. Bir derse konuyu açtılar ciddi olarak. Bu yapılabilir mi? Geleneğimizi hor görmeye hakkı var mı müdürün dediler. Gülümseyerek bize uzun boylu açıkladı. Böyle armağanların ilkel bir gelenek olduğunu, eskiden takas yerine geçtiğini, toplumlar geliştikçe ortadan kalkması gerektiğini, özellikle bizde bu tür armağanların köylüden kentliye, yoksuldan zengine daha çok aktığını, bunun feodal düzen alışkanlığı olduğunu ve benzeri şeyler söyledi. Arkadaşınız her gün elma yiyor mu ki bir sepetini müdüre versin dedi. O kadar elmanın kaç lira olacağını hesap etti. Maddeler para ettikçe bunların kalkacağını söyledi. Biz bir grup toplumumuzun kadim geleneği olan armağan verme olgusunu sonuna kadar savunmaya kalktık. Ama onun bilimsel açıklamaları sorunu anlamamızı sağladı. Bu konuda araştırma ödevleri alanlar oldu. Arkadaşım Maide Kiremitçi, sonradan Koralay ile başımıza gelen başka bir olay içinde ona başvurmuştuk. Hasanoğlan çamaşırlığında bir genç kadınla tanışıp arkadaş olmuştuk. Adı Emin kadındı, kocası askerdeydi. Analığı ve babalığı ile birlikte kalıyordu. Onu hoş tutuyorlardı. Arada evlerine giderdik. Konuksever bir kadın olan analığı pekmez, turşu filan çıkarırdı. Bir gün Emin kadın bize kocasına bir mektup yazdırdı. ''Sakın kimse duymasın, burada ayıptır bu işler.'' dedi. Mektubu Hasanoğlan postanesinden attık, kimseye söylemedik. Karşılığı gelince postacı babalığına vermiş. Evde kıyamet koptuğu gibi konu komşuya yayılmış. Emin kadın anasının evine kaçmış bu yüzden. Yolda görümcesini gördük. ''Sakın bize gitmeyin, anam babam size ateş püskürüyor.'' dedi. İki arkadaş ağlamaklı olduk. İbrahim yasaya koşup ''Ne olur Emin kadını ve bizi kurtarın.'' dedik. Hasanoğlan kahvesine sık sık gider, köylülerle sohbet ederdi. Gidip bulmuş Emin kadının babalığını. Konuyu açmış, bu gelenek Türkiye'nin binlerce köyünde öldü. Günün birinde burada da kalkacak. Okulu bitiren kızlar yavuklularına, gelinler askerdeki kocalarına mektuplar yazacak. Öğrencilerim üzülüyor, gelinine de ayıp ediyorsun, bu işi sen boz demiş. Eğer kimse duymasaydı neyse ama mektubu herkesin içinde kahvede verdi postacı. Üstünde gelinin adı vardı, mahvoldum demiş adam. Bir daha gidişinde yasa kahvedeki köylülere de anlatmış bu geleneğin hiçbir yerde sürmediğini. Köylünün onayıyla gidip gelinini eve çağırmayı kabul etmiş Emin kadının babalığı. Bu sorun da dersimizin konusu olmuş, üstünde uzun tartışmalar yapmıştık. Hasanoğlan bağnaz bir köydü. Enstitünün varlığı, öğrencilerin yönetici ve öğretmenlerin gidiş gelişleri, özellikle yüksek bölümü öğrencilerinin araştırma amacıyla yaptıkları çalışmalar ve bunlardan doğan ilişkiler, enstitünün çeşitli yenilikleri onları yavaş yavaş etkilemekteydi. İbrahim Yasa'nın doçentlik tezi olarak hazırladığı Hasanoğlan köyü araştırması tüm bunları içine alan ilginç bir yapıttır. Yabancı dil. Köy enstitülerinde yabancı dil derslerinin amacı ileriye yönelik olarak öğretmenlerin meslekleriyle ilgili bir metni sözlük yardımıyla okuyup anlayabilmelerini sağlayacak temel bilgileri kazandırmaktı. Dipnot, kuruluşun 50. yılında köy enstitüleri, sayfa 271, İsa Öztürk, köy enstitülerinde yabancı dil eğitimi. 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda haftada 2'şer saat, 5. sınıfta haftada 1 ders saati olarak enstitü programında 5 yılda 414 saat yabancı dil dersi yer alıyordu. Enstitülerin ilk yıllarında uzman öğretmen bulunamaması nedeniyle yabancı dil derslerinin pek verimli geçmediğini yazıp söyleyenler var. Kuşkusuz bu doğru ama her enstitüde değildi. Örneğin Aksu'da gider gitmez karşılaştığımız ve büyük bir yenilik olarak bizi etkileyen bir dersti yabancı dil. Müdür yardımcısı Ruhi Esin çok güzel Almanca bilir, çeviriler yapardı. Bize ders kitabı yanında çevirdiği çocuk kitaplarının Almancasını da okutur, derslerini zenginleştirirdi. Ruhi Esin ayrılınca öğretmensiz kalmadık. Yerine bir uzman öğretmen geldi ama ondan yeteri kadar yararlanmadık belki. Bunun bir nedeninin bizden kaynaklandığını unutmamak gerekir. Ama enstitülerdeki yabancı dil öğretimi sanıyorum orta öğretim kurumlarından daha verimsiz değildi. Yüksekköy Enstitüsü'nde ise yabancı dil öğrenme olanağı çoktu. Öğrencilerin çoğunluğu bu olanaktan sonuna kadar yararlandı. İngilizce, Almanca, Fransızca olarak yer alan yabancı dil derslerinin çok iyi uzman öğretmenleri vardı. İngilizceye Profesör Saffet Korkut, İrfan Şahinbaş, Fransızcaya Vedat Günyol, Almancaya Profesör Niyazi Çıtakoğlu ve bir Alman bayan öğretmen gelirdi. Vedat Günyol Paris'te eğitim görmüş, öğrencilerini tek tek yetiştiren bir öğretmendi. Donanımlı bir yabancı dil odası vardı. Her üç dilden kitaplarla doluydu. Burası yabancı dile ilgi duyan öğrencilerce çok iyi düzenlenip herkesin hizmetine sunuluyordu. Ayrıca birçok dil bilen Bella Kent adında bir genç eleman dil odası çalışmalarından da sorumluydu. Başvuran öğrencilere yardımcı oluyordu. Bella Kent ayrıca bizim ritmik jimnastik öğretmenimizdi. Bunlar dışında öteki ders öğretmenlerinin de yabancı dil bilmeleri öğrenciler için kaynak kişi sayısını çoğaltıyordu. Örneğin Sabahattin Eyüboğlu Türkçe'de olduğu kadar öğrencilere çeviri ve benzeri çalışmalarda Fransızcasıyla da yardımcı oluyordu. Sosyoloji öğretmeni İbrahim Yasa sürekli enstitüde bulunduğundan öğrenciler ondan dil yönünden de yararlanıyordu. Yemek öğretmenimiz Madame Steyer'le Almanca pratiği yapabilirdik. Tonguç ve enstitü müdürü Rauf İnan Almanca bilen çeviriler yapan kişilerdi. Ayrıca enstitü orta bölümünde de birkaç yabancı dil öğretmeni vardı. Yüksekköy Enstitüsü'nde yabancı dilde ilerlemenin etkenlerinden biri de öğrenmeye kesin kararlı öğrencilerin çok sayıda olmasıydı. Onlar yabancı dil derslerinin üstüne çok düşüyorlar, öğrenmekte oldukları dilde kitaplar, şiirler, öyküler okuyorlar, çeviriyorlardı. Sınıfta masa arkadaşım Arif Gelen, sonradan özellikle roman çevirileriyle tanındı, Almanca da benden çok ilerideydi. Mehmet Başaran ve hastalığı nedeniyle bir yarı yıl kaybederek bizim sınıfta öğrenimini sürdüren Sami Akıncı, sonradan hukuk profesörü oldu, gibi birçok kişi iyi birer Almanca okuruydu. Süleyman Adıyaman ve benzeri öğrenci İngilizce'de, İsa Öztürk, Rasim Köktürk, Nafize Tuncay Fransızca'da oldukça ileriydiler. Bunlardan kimilerinin Köy Enstitüleri dergisi sayılarında birçok çevirileri bulunuyor. Aşağıda bir bölümünün başlıkları ve yayımlandıkları sayı yer alan bu ürünler gerek çeviri olarak gerek kendi alanlarına kattıkları bilgiler olarak değerlidir. Bugünkü yüksek öğrenimle karşılaştırıldığında bu değer daha iyi anlaşılıyor. Bu tabloda önce öğrenci, sonra dergi numarası ve yazıyı söyleyeceğim. Süleyman Adıyaman 1. Yüksekköy Enstitüsü'nde yabancı dil, Türkçe. Süleyman Adıyaman 1. Gül, İngilizceden çeviri. Mustafa Top 1. Yolunu değiştiren nehir, İngilizceden çeviri. Mustafa Top 1. Arzın değişen yüzü, İngilizceden çeviri. Fahri Duman 1. Çekirge. Fahri Duman 1. Bir deprem, İngilizceden çeviri. Sami Akıncı 2. Efendi ile Uşak, Almancadan çeviri. Süleyman Adıyaman 2. Toprak nitrojeni, İngilizceden çeviri. Mustafa Sarıkaya 2. Toprak ve su, İngilizceden çeviri. Rıza Dönmez 4. Vitaminli besinler, İngilizceden çeviri. Niyazi Başkaya 4. Patateslerde kabuk lekesi, İngilizceden çeviri. İsa Öztürk 4. Cumhuriyet İdaresinde eğitim, Fransızcadan çeviri. Rasim Köktürk 4. Zencilerin esaretine dair, Fransızcadan çeviri. Mehmet Cihangir 5. Tabiat kanunları, Fransızcadan çeviri. İsa Öztürk 5. Hürriyetin ne olduğu, Fransızcadan çeviri. Fahri Toplu 5. Dinde tolerans, Fransızcadan çeviri. Derslerin uzman elemanlarca verilmesi, öğrencilerin sürekli etkin durumda ve istekli olması, araştırma, inceleme ve iş yöntemine dayanması nedeniyle hepsi verimli geçerdi. Dönemin tüm yüksek öğrenim kurumlarında devrim tarihi ve cumhuriyet tarihi okutuluyordu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden gelen tarih profesörü Halil Demircioğlu başka yüksek okul ve fakültelere de giderdi. Aynı sorularla yaptığı sınavlardan bizim okulun verdiği yanıtların kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu söylerdi. Coğrafya doçenti Ferruh Sanır çoğunlukla gezi inceleme ve araştırmalara da dayandırırdı derslerini. Bitki bilimci Hikmet Birand'ın gezileri çok başka olurdu. Ot toplattırır, Latince adlarını öğretir, koleksiyonunu yapmamızı isterdi. Yaz gezilerinden başka böyle çevre gezileri de yapılırdı. Birçok bölüm arasında ortak olan matematik derslerinde trigonometri, ticaret aritmetiği, yüksek aritmetik ve benzeri konuları yer alırdı. Matematik öğretmeni Halit Ziya Kalkancı, ön öğrenmelerin zayıf olması diye bir şey tanımıyorum. Matematik kafayı çalıştırma işidir diyerek bizi sıkıştırır, her şeyi öğrenmemizi isterdi. Başarımız karşısında bile eleştiri getirir ama bu bizi kırmazdı.